Ayrım 20, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 251. Tarihsiz. Dostluğun bir başka yanı. Niçin ben D'yi çok sevdim, niçin dostluk kurdum? Bana büyük iyilikler etti. Hastalığımda insanca ilgilendi. Onun kadar ilgilenen başka kimsem olmadı. Çocuklarım da. Çok yakınlık gösterdi her zaman. Belli etmeden yardımlarda bulundu. Yardımlarına, sevgisine, iyiliklerine ben de kat kat karşılıkta bulunmaya çalıştım. Böylece dost olduk. Salt bana değil, sevgi çevremize giren her insana karşı böyleydi. İyilikçi, yardımcı, verici, özverili. Bu dostluğumuz yıllarca 7-8 yıl sürdü. Sonra ne oldu? Soğudum ondan. Dostluğumuz eskimişti, yıpranmıştı. Peki neden? Bu nedeni dostluk ilişkileri koptuğu anda, ki anda değil yavaş yavaş kopmuştu, biliyordum. Ama ana nedeni bulup formüle edemiyordum. Bu sabah yürürken dostluğumuzun bitiş nedenini formüle ettim. Şöyle. Durgun suyun enerjisi yoktur. Daha doğrusu kimyasal enerjisi vardır da, mikrop üreme ortamı yaratması, canlılara ortam olması gibi, fizik enerjisi yoktur. Ama bu durgun su akmaya, düşmeye başlayınca enerji doğurur. Enerji suyun hareketinden doğar. Suyun bu hareket enerjisi başka hareket enerjilerine dönüştürülebilir. Örneğin, değirmen taşlarını döndürmek, su dolaplarını çevirerek suları kanallara akıtmak gibi. Yine hareket eden suyun enerjisi, hareket eden enerjiden daha başka enerji biçimlerine dönüştürülebilir. Örneğin, elektrik elde edilebilir. Elde edilen elektrik enerjisi ışığa, sese, daha başka hareketlere dönüştürülebilir. İşte D ile dostluğumuzda şunu ayrımsadım ki, suyun hareket enerjisi nasıl başka bir enerji biçimlerine dönüştürülebiliyorsa, D de dostlukları çıkarlarına dönüştürüyor. Onun için her dostluk bir çıkara dönüştürülebilecek bir güçtür. O dostluklarından çıkarları için yararlanacaktır hep ve yararlanmaktadır. Bu konuda düşüncenin burasına gelince, bütün dostluklarda böyle oluyor mu diye düşündüm. O zaman anladım ki, bütün dostluklarda değil ama çoğunda böyle. Örneğin D de kesinlikle böyle. Hadi de böyle, pek çoğunda böyle. O zaman dostluk nedir? Günün birinde dostluğa çevrilecek bir yedek çıkar deposu. İşte bundan iğreniyorum. Ben dostluklarımı, salt dostlarım değil, insan ilişkilerimi kurar ve yürütürken günün birinde bundan herhangi biçimde çıkar sağlayacağımı düşünmem. Böyle düşünmek bile aklıma gelmez ve aklıma gelse ne iğrenç bir şey olur. Birisiyle yemek yiyorsan, ona zaman veriyorsan, armağan veriyorsan, yardım ediyorsan, onu destekliyorsan ve bütün bunları yaparken günün birinde onun da yararlanacağını, kazanacağını, çıkar sağlayacağını düşünüyorsun. Düşünmesen de bilinçaltında doğal olarak böyle bir duygun var. İğrenç değil mi bu? Bunca hekim tanımışımdır. Onlarla arkadaş, tanış, dost olmuşumdur. Günün birinde bana ya da vakıf çocuklarına örneğin bir kulak uzmanı hekim gerekir. Bir tek başvuracağım yakın bir kulak uzmanı hekim bulamam. Bu her alanda böyledir. Çünkü onlarla ilişki kurarken günün birinde bana gerekli olabileceklerini düşünmemişimdir. D, bütün çıkarlarını bu ilişkilerle sağlar. Ticari, hukuki, cezai, siyasi ve her türlü. D böyledir. Yaptığı kötü, en kötü şeyler. 1. Vakıf yönetim kurulunda yönetmenle ayrı konuşalım. 2. Böcüme İngiliz puştunu arkadaş etmeye çalışması, evde konuk edecek. 3. Türk-Yunan Dostluk Derneği'ni ikinci konsolosa haber vermesi. 4. Resul Hamza Tov'un verdiği kürkü alması. Ayağımı süreye süreye giderken düşündüğüm ikinci konu, seviye ilişkilerinde kadın ve erkeğin birbirlerine besledikleri ilk ve ön duygu. Bir kadın bir erkekle, bir erkek bir kadınla karşılaşıyor. Konuşuyorlar, yakınlık kuruyorlar ve birbirlerini seviyorlar. Burada birbirlerini seviyorlar ne demek? İkisinin imgeleminde yarattıkları bir sevgili var. Birbirlerini seviyorlar demek, sevdikleri kişinin kafalarında, imgelemlerinde yıllardan beri var ettikleri kişiye tıpatıp benzediğini sanmalarından ileri geliyor. İmgelemlerinde var ettikleri o sevgili nasıl bir insandır? Bu insan kendilerine çok benzeyen ancak cinsi kendilerinden ayrı olan bir insandır. Erkekse kendi imgeleminde kendi istediği bir kadın sevgili, kadınsa kendi istediği bir erkek sevgili var etmiştir. Karşılarına çıkanı sevmişlerse imgelemlerimde var ettikleri o sevgilinin tıpkısı ya da çok benzeri olduğu için sevmişlerdir. Oysa hiçbir zaman tıpkısı ya da çok benzeri olamaz. Ortam, koşullar, dünyaları, değerleri, değer yargıları, her şeyleri ayrı. Kendileri sevdiklerinden ne ister? Kendisi gibi olmasını ister. Niçin? Çünkü kendisini en beğenmeyen insan için bile dünyada en mükemmel, en iyi, en kusursuz ya da az kusurlu, en akıllı, çirkin olsa bile güzel olan salt kendisidir. Kendisinden üstünü olamaz. Bunu açıkça söyleyemeyenlerin bile içlerinde, derinlerinde bu duygu vardır. Böyle olduğu için de en akıllı, en güzel, en iyi ve başka enler, dünyada hiç kimse kendisinden vazgeçmek ve başkası olmak istemez. Kendisinde olmayıp başkasında olan şeylerin kendisinde olmasını ister ama bunların yine kendisi olarak, kendisi değişmeden kendisinde olmasını ister. Her insan dünyanın en mükemmeli olduğunu sandığında ve buna inandığına göre imgeleminde yarattığı sevgili de aynı ölçülerde yani kendisi gibi ama karşı cinste bir kişidir. İlişkileri zamanla ilerledikçe ikisi de görür ki gerçek sevgili hiç de imgelemlerindeki sevgili değil, ona uymuyor. Düş kırıklıkları, küslükler, dargınlıklar başlar. Ve o zaman insan sevgilisinden vazgeçemezse onu kendisine yani dünyanın en mükemmel insanı olduğuna inandığı kendisine imgelemindekine benzetmeye çalışır. Şimdi düşünelim. İki kişi. İkisi de kendisini en mükemmel sandığından ikisi de birbirini kendisine benzetmeye çalışıyor. İşte çatışma başlar. Değirmen taşı gibi sürtüşme. Sürtüşe sürtüşe dümdüz olur. Uyum başlar. Ama dümdüz olan değirmen taşları işe yaramadığından, buğday öğütemediğinden diş açtırılır. Her insan sevgilisini kendisine benzeteceğini yani doğru yola, iyiliğe getireceğini sanır. Ben düzeltirim, anlatırım, konuşuruz. O da insan, anlar, eğitirim filan. Öbürü de mit düşünce. Ya bunlardan biri egemen olur, aile yürür, ya ikisi de egemen olamaz. Zeynep, kendini herkese kabul ettiren kadın. Tarihsiz, dünyayı olduğundan daha da güzel görüyorum. Öyleyse sarhoşum. Vakıf, 7 Ağustos 1987 saat 16:48. Vincent Van Gogh'un, Paul Gauguin'in, Tula Lautrec'in birbirlerine hiç benzemeyen resimleri arasında o çok büyük benzerlik, yakın akraba benzerlikleri nedir? Eş zamanlı, eş koşullu ya da benzer koşullu olmalarından mı ileri geliyor bu birbirlerine hiç benzemezlerin bu birbirine çok benzerliği? Vakıf, 7 Ağustos 1987 saat 17:10. Mumhaladakiler ne tür yazılardır? Deneme mi? Tam değil. Günce mi? Pek değil. Anı mı? Hiç değil. Gelecekte, yarın gelecek hafta ya da ayda yapılacak işler dizelgesi mi? Ama tam o da değil. Belki bunların hepsi, belki de kendi kendimle konuşmalarım. Evet, daha çok kendimle konuşmalarımdır bu yazılar. Yollarda kendi kendilerine yüksek sesle konuşan insanlar görür, onlara deli diye bakarız. Kimileyin kararsız ve ikircimli konuşanlar yüksek sesle düşünüyorum derler. Bunlara girebilir Mumhala'daki yazılarım. Kendi kendimle konuşmalarımdır daha çok ama sözlü değil de yazılı konuşmalar. Öyleyse Mumhala'ya kendimle mektuplaşmalarım diyebilirim. İnsan kendi kendine mektup yazar mı? Yazar. Kimileyin insan iki kişi olup kendisiyle konuşur. Kimileyin insan iki kişi olup kendisiyle mektuplaşır. Kimileyin insan iki kişi olup kendi kendisiyle içki içer. Hem de sofrasına iki içki bardağı koyarak. Öyleyse Mumhala mektuplar mı sayılır? Hayır, değil. Mumhala hangi türe giriyor? Her konuyu türlerine ayırmak bize kolaylık sağlıyor ve konuları türlerine ayırmadan bilimsellik olmuyor. Ben de böyle bir alışkanlıkla edebiyat kuramcıları, edebiyat eleştirmenleri gibi mumhalayı bilinen bir türe sokmaya çalışıyorum ama başaramıyorum. Mumhala, mumhaladır. Bir yazmalar toplamıdır. Vakıf, 8 Ağustos 1987 Cumartesi saat 17:50. Geçenlerde Nesin Vakfı'nı hangi nedenlerle kurmuş olduğumu yazmıştım. 2 Ağustos 1987 günü İzmit'te yürüyüşteyken, ki yürüyüşler düşünülecek en uygun durumlardır, vakıfı kurmaktaki en önemli nedeni unutmuş olduğumu anımsadım. Bu neden bendeki intikam duygusudur. Başkalarındakine benzemeyen bendeki intikam duygusunun ne olduğunu Benim Delilerim adlı kitabımda uzun uzun anlatmıştım. Ben bu vakıfı bendeki intikam duygusunun etkisiyle kurduğumu bile bilmiyordum. Çünkü intikamı intikam olarak almıyorum ki. İntikam duygusu iyice içime işlemiş. Yani intikamın intikam olduğunu bile bilmeden intikam alıyorum. Nesin Vakfı benim en büyük intikamım yapıtıdır. Ben bu vakfı kurmak, geliştirmek ve yaşatmakla, yani yaşamımın en büyük iyiliğini yaparak bütün kötü insanlardan özellikle bana kötülük etmiş, iftira etmiş, ihanet etmiş, alçaklık etmiş, zarar vermiş, beni aşağılamış, küçümsemiş olan bütün kör insanlardan, kötü insanlardan iyiliklerimin en güzelini, yardımların en yararlısını yaparak intikam alıyorum. Biliyorum, onların bu intikamdan haberleri bile olmayacak. Ve biliyorum, haberleri olmadığı için de utanmayacaklar. Varsın öyle olsun. Onların bilmesi hiç önemli değil. Ben biliyorum. İntikamımı aldığımı ben biliyorum. Ben rahatlıyorum ya. Vergi kaçırmak için vakıfı kurmuş olduğumu söyleyen solcuların en alçakları. Vakıfı hiçbir zaman bitiremeyip oyalanacağımı yayan solcuların en alçaklarının alçakları. Vakıf için para toplayarak ondan yararlanacağımı söyleyen solun sağın alçakları. Sovyetlerden para alarak vakıfı kurduğumu söyleyen sağın alçakları. Komünist yuvası yakıp vakıfta komünist yetiştireceğimi yayan sağın alçaklarının en alçakları. Oh, bütün alçaklardan intikamımı alıyorum ve hiçbir zaman utanmayacaklarını bile bile yine de onları utandırmaya çalışıyorum. Vakıf, 8 Ağustos 1987 Cumartesi saat 9:07. Koray Feyiz bana Mezarlar Eskidi adlı şiir kitabını göndermiş. Kim olduğunu bilmiyorum. Şair olarak da tanımıyorum. Kimi şiirleri bana oldukça yakın geldi. Vara üzerinde daha çalışsaydı, bir de daha tutumlu sözcük kullanaydı da kalabalıklıktan kurtaraydı şiirini diye düşündüm. Kitabın 59. sayfasında Amerika başlıklı bir şiir var. Şiirin başına tırnak içinde ve değişik karakterlerde harflerle şu yazı var: Dünyanın bilmediğin herhangi bir yerinde tanımadığın herhangi bir insanın seni ve senin de onu sevebileceğine kendini inandırabiliyorsan, işte o zaman bu dünya her şeye karşın yaşamaya değer. Çok şaştım. Önce benim düşündüğümün tıpkısını düşünmüş diye düşündüm. Sonradan anımsadım ki bu söz benim sözüm. Ben bu sözü bir yerde yazmıştım. Ama nerede olduğunu bir türlü anımsayamadım. Koray Feyiz başka birinden aktardığını belirtmek için bu sözü hem tırnak içinde almış hem değişik harflerle dizdirmiş. Çok merak ettim. Bu sözü ben nereye yazmıştım diye. Ha, şaşılası bir şey. Şu anda anımsadım. Bu söz sanırım seviye 10, ölüme 5 kala kitabımda olacaktı. Kalktım. Kitabı alıp aradım. Kendini inandırmak başlıklı şiirimin başına koymuşum bu sözü. Bunu bulunca öyle rahatladım ki. Vakıf, 9 Ağustos 1987. Bütün insanlar aptal ve anlayışsız olamazlar ve sonuna dek aptal kalamazlar ki. Boşuna kaygılanıyorum. Pek de kaygılandığım yok ama zaman zaman canım sıkılıyor. Her şey ve bütün insanlar anlayışsız olsalar bile her zaman aptal olamazlar. Coğrafyanın anlayışsız olduğu dönemler olabilir ama tarihin bir önemli görevi de coğrafyanın aptallıklarını, anlayışsızlıklarını, değer bilmezliklerini bulup ortaya koymaktır. Bugün, dünlerin yarın da bugünlerin yargıcı ve yargıcısıdır. Bugünün dünleri, yarının da bugünleri hesaba çekerek anlayışsızlıklarını ortaya koyacağına inanmamız gerekir. Çünkü tarih bunu gösteriyor. Bu yüzden de ben zamana güveniyorum ve inanıyorum. Hatta benim olmadığım zamanlarda bile. Benim olmadığım zamanlardaki zamana daha da çok güveniyorum. Kendi adıma bu bir avunma mı? O da olabilir. Öyle de olsa zamana güveniyorum. Tarihsiz. Bartolomeo Vanzetti'nin işportacı balıkçı 9 Nisan 1927'de idam kararı yüzüne okunduğunda yargıcı şöyle demişti: 23 Ağustos 1927 gününün ilk dakikalarında elektrikli sandalyede idam edildiler. Bartolomeo Vanzetti 9 Nisan 1927'de idam kararı yüzüne okunduğunda yargıca şöyle demişti, dergiden kesilmiş: İşlemediğim suçlar yüzünden bugüne kadar çekmek zorunda kaldığım acıları bir köpeğin ya da bir yılanın, dünyanın en aşağı ve en bahtsız yaratıklarının bile çekmesini dilemem. Ama suçlu olduğum şeyler için çile çektiğime inanıyorum. Radikal olmak suçunu işlediğim için çile çekiyorum ve gerçekten de radikalim. İtalyan olmak suçunu işlediğim için çile çekiyorum ve gerçekten de İtalyanım. Yaptıklarım için değil, inandıklarım için çile çekiyorum. Ama haklı olduğuma öylesine inanıyorum ki beni üst üste 2 kez idam edebilseniz ve 2 kez dünyaya gelebilsem yine de bu yaptıklarımı yapmak için yaşardım. Sakko'nun yüce bir inançla çağlayan yürekli sesini ne zaman duysam, onun büyük fedakarlığını ne zaman düşünsem, onun yiğitliğini ne zaman anımsasam kendimi küçülmüş bulurum. Hırsız dediğiniz, katil dediğiniz, mahkum ettiğiniz bu adamın büyüklüğü yanında ben hep küçülürüm. Ama sizin ve savcının kemikleri bile çürüyüp kaybolduğu zaman Sakko'nun adı halkın yüreğinde yaşayacak. Sizin adınız, savcının adı, yasalarınız, kurumlarınız ve düzmece tanrınız, insanın insanı kurdu olduğu lanetli bir geçmişin silik anısı olmadan öteye geçemeyecek. Ölümlerinin 60. yıl dönümünde Sakko ve Vanzetti'yi, yeni dünyada eski zulmün pençesine düşen bu iki namuslu ve yiğit insanı saygıyla anıyoruz. Bilim ve Sanat, Ağustos 1987. 13 Ağustos 1987. 13 Ağustos 1987 Çarşamba saat 6:50. 13 Ağustos 1987 aslında Perşembe'ye geliyor. Sabahattin Ali'yi gördüm rüyamda. Hangi ilişkiyle bu rüyaları görürüz? Uzun bir rüyaydı. Baş yanını anımsayamıyorum. Benim şimdiki çalışma odama benzer bir odadayız. Sabahattin ayakta. Ağzı o tavşan dudakları gibi yine oynamakta. Sanki koku almak istermiş gibi. Sevgilim genç kadınlardan biri de var ama kim olduğunu seçemiyorum. Odaya girip çıkıyor. Ben oturuyorum. Sabahattin'e kitaplarımdan birini veriyorum. Konuşmalarımın en net anımsadığım yeri şurası. Sen benim masallarımı okudun mu? Yo, okumadım. Demek sen orada kitap da okumuyorsun. Oysa sen de masal yazdığına göre okumalıydın. Kalkıp orası vakıf kitaplığı oluyor. Memleketin birinde ve Hoptrinam adlı kitaplarımı raftan alıp veriyorum. Kendisi masal kitabı yazmış olduğunu anımsamazmış gibi durunca sırka köşeyi yazdın ya diyorum. Ama o kitaptakilerin hepsi masal değil ki diyor. Düşünüyorum bildiğime göre Sırça Köşk kitabındakilerin hepsi masal. Benim Büyük Grev kitabımdakilerin hepsi masal değil. Biz böyle konuşurken o sevgilim olan kız solda duvarın dibindeki kanepe ya da divana benzer şeyin üzerine yatıyor. Üstünü çok örtüyor. Üstündeki kilim gibi bir şey. Kız altında görünmüyor. Sabahattin yatan kızın ayakları dibine gidip o kilimin üstüne ellerini, ellerinin üstüne de başını koyup kıvrılarak yatıyor. Oraya yatması hoşuma gitmiyor. Çamlıca'da arkadaşının karısının bacak arasını seyretmiş olmasını anımsıyorum. Sıkıntıyla uyandım. Vakıf 25 Ağustos 1987 saat 15:30. Yazı yazmaktan benim kadar korkan başka bir yazar daha var mıdır? Belki de vardır. Ama bana öyle geliyor ki dünyada hiçbir yazar yazmaktan benim kadar korkmaz. Hatta yazarlar yazmaktan hiç korkmazlar. Gençliğimde de yazmaktan korkuyordum ama korktuğumu bilmiyordum. Ayırdığında bile değildim. Sonraları anladım ki ben yazmaktan korkan hem de çok korkan bir yazarım. Her ne türlü yazı olursa olsun yazı yazmaktan korkuyorum. Yazmaktan korkmanın belirtileri bende kaytarmak olarak görülüyor. Bir belli yazı yazacaksam o yazıyı yazmamak kadar yazmayı geciktirmek için türlü bahaneler yaratıyorum. Gerekçeler uyduruyorum, başka işler buluyorum. Sanki o bulduğum işler çok ivedi ve önemliymiş gibi. Nasıl başka işler? Örneğin mektuplara yanıt vermek, dosyaları düzenlemek, kitap okumak, masamı ve masa gözlerini düzenlemek, notları sıralamak, notlar tutmak gibi. Örneğin şimdi bu notu bile bir haftadan beri gereken bir yazıyı yazmaktan korktuğum, o yazıyı yazmayı geciktirmek için yazıyorum. Bunu sonradan ayrımsadım. Geceleyin yemeğe saldırıyorum bir kurtuluş gibi. Bu notları yazarken bile kendime karşı dolaptan kaynamış bir mısır alıp yedim. Korkumdan, yazmaktan korkumdan bir şeyler tıkınıyorum ya da tıkınmak isteği duyuruyor ve kendimi zor tutuyorum. Yazmaktan kaytarmak için odamı süpürdüğüm, fotoğrafları yapıştırdığım oluyor. Durmadan çay içmemin nedeni bile yazmaktan korkmam olabilir. Çaydanlığı, demliği temizlemek, su ısıtmak, çay koymak. Bunlar hep zaman alan uyduruk işler. Eskiden beri yazacağım yazıyı geciktirmek için uyduruk işler bulurdum ama bunu yazmaktan korktuğum için yaptığımı bilmezdim. Yazmaktan korktuğumu, korktuğum için başka işler, başka yazılar yazarak yazmayı geciktirdiğimiz çok sonraları anlayabildim. Gazetecilikte yazmaktan korkmaya fırsat ve zaman yoktur. Gazete güncel iştir, ivedidir, hemen yazılacaktır. Gazeteciliğim sırasında yazın ağırlığı olan yazılar yazacaksam yine o yazıyı yazmayı son dakikaya dek geciktiririm. Çok kez dizmenler başımda durup yazı beklerler ve yazdıkça yazılarımı parça parça alırlardı. Yazmaktan korktuğumu sonraları anladım ve daha sonraları da niçin yazmaktan korktuğumu düşündüm. Yazmaktan korkmamın nedeni yanlış yazacağım, eksik yazacağım ve güzel yazamayacağım, konuyu tam anlatamayacağım duygusu. Özellikle bendeki bu eksiklik, eksik bırakma duygusu bir tebelleş duygu olarak çocukluğumdan beri vardır ve hala bu eksiklik duygusu değişik biçimlerde rüyalarıma girer. Yazmaktan korkmam konusunda bir şeyin daha bilincine vardım. Yazmaktan korktuğum için o yazıyı yazmaktan başka işler yaparken, okurken, not yazarken, mektupları yanıtlarken, masamı ve gözlerini düzeltirken, dosyaları düzenlerken, çay içerken, yemek yerken, odada dolanırken, resimleri koyarken, odamı süpürürken, bir yandan da sürekli olarak yazacağım o yazıyı düşünüp o konuyu pişiriyor, olgunlaştırmaya çalışıyorum. Bu düşünce birinci planda değil, arkada gerilerde bir düşünme. Yani yoğunlaşarak bir düşünme değil, bir odakta toplanmış değil. Ayırdığında olmadan, hata bilincinde bile olmadan bir düşünce biçimi. Geceleri bile rüyalar biçiminde bir düşünme. Sonunda yazacağım o konu tam olgunlaşıyor mu? Belki de olgunlaşmıyor ama yazmaya söz verdiğim gün gelip çatıyor. O zaman başka umarım yok, yazmak zorundayım. Böyle zamanlarda çok kez kendime şöyle demişimdir. Sana yardım edebilecek hiç kimse, hiçbir şey yok. Nasıl olsa yazmak zorundasın, dayan Aziz. İşte bugün de böyle oldu. 15 gün önce Görüş dergisinden Çağatay Anadolu Vakıf'a geldiğinde eğitim konusuna ayıracakları derginin özel sayısı için benden yazı istedi. Yıllardan beri yazmayı tasarladığım hatta yazmak zorunda olduğum bir eğitim yazısı var. Nesin Vakfı'nın çocuklarının eğitimi. Bu konuda 1972'den beri belki daha öncelerden notlar tutmaktayım. Yazmaktayım oraya buraya ama şimdi onlar nerede? Kafamda dağınık olarak var. Hangi ilkelerle Nesin Vakfı çocuklarını yetiştirmek istiyorum? Bunları oraya buraya notlar biçiminde yazdım. Şimdi ancak kafamda. Bunları derleyip toparlayıp yazmalıyım. Çok bile geç kaldım. Bunları yazmak benim boynumun borcu, ana görevim. Bir anlama bu yazı vakıf konusundaki vasiyetim olacak. Bugüne dek ölmüş olsaydım böyle bir yazıyı yazamadığım için vakıfı niçin kurduğum, bundan amacım vakıftaki çocukların nasıl yetişmelerini istediğim bilinmeyecekti. Görüş dergisine yazmak bu vasiyeti yazmaya beni zorlayacağı için sevinmiştim bile. İşte 15 gün oldu. Bu yazıyı böyle önemli ve yazmayı çok istediğim bir yazıyı bile yazmamak, yazmayı geciktirmek için 15 gündür uydurmadığım iş, yapmadığım numara kalmadı. Evet, hiç boş durmadım ama yazmam gereken bu yazıdan başka her işi yaptım. 15 yıldan beri kafamın içindeki düşünceleri düzenli biçimde yazmam için önümde 1,5 gün var. Şimdi 15 Ağustos 87 Cumartesi saat 15:20. Yarın pazar, konuklar gelecek. Çalışmaya pek zaman bulamam. Ertesi gün 17 Ağustos Pazartesi sabahı yazıyı Faik Bey'le göndermem gerekiyor. Üstelik saat 15:55'te bir TV filmi de seyredeceğim. Bu filmi seyretmem de yazmaktan kurtulmak için kaçmaktan başka bir şey değil. Hadi bakalım dayan Aziz. Kaçmak kurtuluş değil. Sana senden başka hiç kimse yardım edemez. Dayan Aziz. Vakıf Eylül 1987. İlgi alanım çok geniş. Ondan işlere yetişemiyorum. Bu arada derinleşmek istediklerim de var. Vakıf 5 Eylül 1987 saat 18:05. Amatör yazarlığımın 50. adla 60. yılı diyebilirim. Profesyonel yazarlığımın da 43. yılında yazarlığın gizlerini, yazın yazarlığını yeni yeni öğrenmeye başladığımı söylesem, 82 kitabın yazarı olan çokları beni numara yapmakla, özgünlük taslamakla suçlayabilirler. Dış görünüşüyle haksız da sayılmazlar ama ne yapayım ki gerçek bu. Yazıncılığın sonsuz gizlerinden kimilerini bu yaşımda yeni yeni öğreniyorum. Bu bundan önceki yapıtlarımı beğenmiyorum anlamına gelmez elbet. Hatta hem kendim hem başkaları için şunu da söyleyebilirim. Bir yazarın yazıncılığın gizlerini öğrenmeden önce yazdığı kimi yapıtlar öğrendikten sonrakinden güzel bile olabilir. Ama bu gizleri öğrenmiş olmaya başlamam bana sanki o yıllardan beri yazmayı tasarladığım güzel yazıları yazabileceğim umudunu veriyor. 20. ayrımın sonu, sayfa 263.